Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 1 Nisan Perşembe. Yıl 2021. Ay 4. Gün 91. Kasım 145.
1442 Hicri. Şaban 19. 1437 Rumi. Mart 19.
Günün uyarısı. Dikkat! Bugün 1 Nisan. Aldanmayınız.
Günün malumatı. Nisan, toprağın yağmurlara kucağını açtığı bir aydır. Latinler bu aya aperir, Fransızlar da avril adını koymuşlardır. Nisan'da sık sık yağmur yağar, topraklar yumuşar.
Günün tarihi. 457 yıl önce bugün, yani 1 Nisan 1564'te ilk 1 Nisan şakaları Fransa'da yapılmaya başlanmıştı. Fransa'da değiştirilen takvime göre eski yılbaşı sayılan Nisan'ın biri yerini yeni yılbaşı 1 Ocağı bıraktı. Nisan'ın ilk günü yeni yıl kutlamaya alışmış olan halk ve yeni takvim uygulamasını beğenmeyenler çeşitli şakalar yapmaya başladılar. Fransızlar bu şakalara Poisson d'Avril, Nisan balığı adını verdiler.
Büyük saatli marif takvimi.
Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 95.0, açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Andrei Gritsku ve Acar Reisli de bize destek oluyorlar.
Günaydın.
Günaydın.
Evet, açılışımızı bir Fin grubundan bir şarkıyla yaptık. Onun bir bölümünü çalarak da Leningrad Cowboys, Leningrad Cowboyları, Finli bir rock grubu ve gırgır geçiyorlar sahnede ve işte çaldıkları eserlerle popüler şarkıları farklı tarzda seslendiriyorlar ve genellikle de bir Alexandrov topluluğu diye adlandırılan bir Rus askeri bandosu taklidi yapıyorlar. İşte çok uzun zaman oldu, çok uzun zaman oldu memleketimi görmemiştim. Geliyorum, eve geliyorum artık. Ama bir bakıyor ki evini St. Petersburg diye değiştirmişler. Arkadaşlarıma, aileme neler oldu, uzun zamandır dışarıda kalmıştım diyor. Ama bana Leningrad'ımı geri verin diye söylüyor. Adı değiştirildiği için şehrin, Leningrad'ın St. Petersburg'a değiştirilmesi, daha doğrusu önce St. Petersburg'du, sonra Leningrad oldu, sonra tekrar St. Petersburg oldu. Onunla dalga geçen bir şarkı. Her şey yanlış. Ben artık kendime ait hissetmiyorum buraya. Bana eski Leningrad'ımı verin diye dalga geçen bir şarkıyla girdik. Neden o şarkıyla girdiğimizde şimdi Eduardo Galeano anlatsın bize.
Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık.
Hafızanın Elleri. Adının henüz Leningrad olduğu dönemde St. Petersburg'da şehrin diriliş hikayesini öğrendim. Şehir 1941 ile 1944 arasında Hitler'in birlikleri tarafından katledilmişti. Zamanında Baltık'ın kraliçesi, Çarlık Rusyası'nın başkenti ve komünist devrimin beşiği olan bu şehir, 900 gün aralıksız süren bombardımanın ve çok sıkı ablukanın ardından içinde hayaletlerin yaşadığı devasa bir harabeye dönmüştü. Bu trajediden 20 yıl sonra şehrin eski haline döndüğünü teyit edebildim ancak sakinleri onu parça parça gün be gün yeniden kurmuşlardı. Fotoğrafları, çizimleri, gazetelerin eski kroniklerini, vakainamelerini ve her semtin sakinlerinin tanıklıklarını temel almıştı yeniden inşa planları. Şehir, insanların hafızası tarafından dünyaya getirilerek yeniden doğmuştu.
Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı, Türkçesi Süleyman Doğru, Sel Yayıncılık.
Tarihte bugüne kısaca göz atalım şimdi. 1924'te bugün Münih'teki darbe girişimi dolayısıyla Nazi lideri Adolf Hitler 1 Nisan 1924 tarihinde 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Beerputsch denilen bir ahane darbesi deniliyor. Fakat Hitler kendisi sadece 9 ay hapiste kaldı ve bu sırada da Mein Kampf, Kavgam adlı kitabını da yazmıştı.
1939 yılında bugün ise İspanya'da Franco liderliğindeki falangistler İspanya İç Savaşı'nın resmi olarak bittiğini açıkladılar.
1940'ta bugün ise Kenyalı çevreci ve siyasi aktivist Wangari Muta Maathai doğmuştu. Maathai 2004 yılında Nobel Barış Ödülünü alan ilk Afrikalı kadın ve çevreci oldu. Yeşil Kuşak Hareketi ve Kadınlar İnisiyatifi kurucularındandı kendisi. 2011 yılının Eylül ayında hayatını kaybetti. 1970'lerde başlattığı ağaç dikme kampanyası Yeşil Kuşak Hareketi'ne dönüştü. Kenya'da 30 milyon ağaç dikecek öncelikle kadınlardan oluşan binlerce grubu oluşturdu. Kadınlara diktikleri her fidan için küçük bir miktar ödeme yapılması onlara hem bir gelir kaynağı oldu hem de kendi ortamını iyileştirmelerini sağladı. Hareket Kenya'dan sonra Doğu ve Orta Afrika ülkelerine de yayıldı.
1981 yılında bugün petrol şirketi Exxon, karbondioksit ve sera etkisi hakkında gizli bir iç rapor hazırladı. Üst yönetime dağıtılan raporun bir özeti atmosferdeki karbondioksit oranının milyonda 340 parça olarak yoğunlaştığını ve fosil yakıtların yakılmasının ve ormanların yok edilmesinin bu sayının artmasına neden olduğunu belirterek şu anda bu durumu kesin olarak ortaya koyan bir bilimsel kanıt bulunmadığını belirtmiş. Ancak küresel ısınmanın 1995 yılına kadar tespit edilebileceğini de ekliyormuş rapor. Ayrıca rapor bu ısınmanın geri döndürülemez olabileceği konusunda da uyarıyordu. Exxon'un bilim insanları 2100 yılına kadar yüzey sıcaklıklarının endüstri öncesi seviyelerin 3 ila 6 derece üzerine çıkacağını tahmin ettiler. Bu rapor 1970'lerin başlarında Exxon'un ve birçok diğer fosil yakıt şirketinin de ürettiği fosil yakıtların iklim değişikliği üzerindeki yıkıcı etkisini bildiğini kanıtlıyordu. Ancak bu gerçeği bilmesine rağmen şirket iklim değişikliği hakkında şüphe uyandırmak için yanlış bilgilendirme kampanyalarına milyonlarca dolar harcadı.
Evet ve böylece tam 40. yılında 1 Nisan şakasının ağababası diyebileceğimiz bir durum bu. Yani yeryüzünün en büyük, gelmiş geçmiş hatta en büyük petrol devi şirketi Exxon, bütün her şeyi bundan tam 40 yıl önce kesin olarak tespit etmesine rağmen bugünkü raporlarda da aynı şey söyleniyor. Yani 6 derece civarına kadar çıkabilir yüzyıl sonunu bulmadan, 2100'e gelmeden diyorlar bilim insanları. Bunu ta 1970'lerin başından beri biliyorlar ama 1 Nisan 1981'deki raporlarında da bir gizli raporda her şeyi bildiklerini ve bunu tamamen gizlediklerini söylüyor. Hatta Kyoto'da yapılacak ilk büyük iklim toplantısından hemen önce Beijing'de yapılan toplantıda Exxon'un o zamanki CEO'su küresel ısınma diye bir şey yoktur, hatta karbondioksit iyidir gibi bir korkunç şey de söylemişti. Milyonlarca insanın, hatta milyarlarca dünya nüfusunun yarısını neredeyse insanlığın etkileyebilecek bir kararı bu şekilde bir Nisan kötü şakası olarak tarihe kaydetmiş oluyoruz.
340 ppm'miş 1981'de, daha o dönem. Biz şimdi 350'ye düşürülmesi için mücadele ediyoruz. 419 ppm'deyiz. Yani milyonda evet. Parçacık, karbondioksit parçacık.
Evet, maalesef öyle. Ve son olarak da Hollanda'da eşcinsel evliliği yasallaştıran dünyanın ilk ülkesi olduğunda belirtelim. Ve tarihte bugün şimdilik kapatalım. Ve gelelim günün haberlerine, bir kısa özet yapalım. 1 Nisan şakası değil aslında. Yeryüzü ayı 1 Nisan'da başladı. Bugün başladı. 22 Nisan'da da yeryüzünde dünya çapındaki en büyük halk hareketinin ve eyleminin olması bekleniyor. 22 Nisan'da yeryüzü gününde 1 milyar insanın katılması bekleniyor. Ama yeryüzü ayı bugünden başlanarak her gün, yani ay boyunca kutlanacak, etkinlikler yapılacak. Earth Day diyorlar buna. Earth Month adını aldı yeryüzü ayı. Bunu da işte Sierra Club gibi çevre kuruluşları başladılar çalışmaya. Pek çok etkinlik olacak. Ama asıl 1 Nisan şakasının bugün gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Kadıköy'de toplantı yasağı getirildi.
Evet, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri hala tutuklu olan arkadaşlarının duruşması öncesinde bir çağrı yapmışlardı. 1 Nisan'da hem Çağlayan'a çağrı yapılıyordu hem de saat 17'de Kadıköy İskele Meydanı'nda bir buluşma olacaktı. Ancak Kadıköy Kaymakamlığı dün akşam yayınladığı bir kararnameyle çok yüksek risk grubunda yer aldığı için İstanbul eylem yasağı koyduğunu belirtti.
Koronavirüsünden bahsediyoruz. Yani evet. Covid-19 diğer başka her yere girebiliyor. Daha doğrusu hiçbir yere giremiyor ama oraya giremiyor.
Evet.
Nasıl yorumlayacağız bunu bilemiyorum. Yani bu hakikaten tarihin en büyük 1 Nisan şakalarından biri olmalı. Yani açıkçası bazı sivil toplum kuruluşları ve toplulukların sosyal medya yoluyla 1 Nisan Perşembe günü saat 17'de Kadıköy İskele Meydanı'nda toplanma çağrıları yaptıkları anlaşılmıştır. Koronavirüs risk haritasında çok yüksek risk grubunda yer aldığı için eylem yasaklandı diyorlar.
Eylemler ilk başladığında da Boğaziçi civarında koronavirüs sebebiyle 2 haftanın eylemler yasaklanmıştı. Sonra öğrenciler Beşiktaş'a yürüdü. Sonra Beşiktaş'ı 2 hafta yasakladılar koronavirüs sebebiyle. Sonra Kadıköy'e gelindi. Bir ara Kadıköy'de yasaktı. Sonra kaldırmışlardı. Şimdi tekrar geldi.
Evet.
Öğrencileri takip ediyor anladığımız kadarıyla virüs.
Çok öğrencileri takip ediyor evet virüs. Ve şeyde de Bill McKibben'ın da 350 ol kurucularından iklim aktivisti ve yazar Bill McKibben da bu küresel iklim değişikliğini dünyada ilk anlaşılabilir bir dille yazar aynı zamanda. Son yazısında New Yorker'da kaleme aldığı yazısında iklim krizinde sınır yoktur diyor. Bu bir sınırlama, kaymakamlık bile sınır belirleyebiliyorsa. Yani bu şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin Meksika sınırında büyük bir kriz var. Fakat bu yani iklim mültecileri, Climate Refugees Org diye bir kuruluş var. Dünyadaki yaklaşık olarak yerinden yurdundan olmuş insanların %60'ının doğal sebeplerle, yani iç savaşlardan, iç çatışmalardan dolayı olmadığını söylemişler. Ta 2017'den beri yapılan araştırmalara göre böyle oluyor. Ve Uluslararası Kızıl Aç ve Kızıl Ay Derneklerinin de federasyonu, Uluslararası Federasyonu bu yer değiştirmelerin, yerinden yurdundan olmaların %80 kadarının bu felaketlerden ortaya çıktığını söylüyorlar. İklim ve hava aşırı olaylarından dolayı çok vahim bir durum olduğu, giderek de artmakta olduğu vahametin ortada. Bu sorunları diyor Bill McKibben, aslında şöyle çözebiliriz. Bugün yani mesela Dünya Sağlık Örgütü'nün son açıklamasına göre, biraz önce kendisine tarihte bugün de gönderme yaptığımız Matai'nin ülkesi Kenya'da mesela en iyi şartlarda bile Kenya nüfusunun %30'u ancak 2023 ortasına kadar aşılanmış olabilecekmiş. Bu kabul edilebilir gibi bir şey mi vicdanen, bilemiyorum. Aklen ve mantıken ve vicdanen. Ama bu sorunların birçoğunu aslında şimdi yapılmış olan aşıların hepsini bağışlayarak çözebiliriz diyor. Kolaylıkla bu sorunların sınır ötesi işbirliği yaparak, patent korumalarından vazgeçerek ve diğer telif haklarından, ve bu o zaman herkese bu gerçekten başarılı şeylerin, ilaçların ya da aşıların tam da nasıl güneş enerjisinden ve ucuz bataryalardan yararlandığımız gibi dünyada yayılması gibi bunu da yapabiliriz. Çünkü iklim değişikliğini bir ülkede çözemeyiz, tek bir ülkede, sınırlar içinde. Pandemi de, iklim değişikliği de, bu ikisi yüzyılımızın içinde bulunduğumuz en önemli belirleyici olaylar ve şey takmış gibi yapmak, yani ulusal sınırlar bunları çözmek için en iyi kavramdır diye düşünmenin hiçbir anlamı yok diyor. Biyoloji de, fizik de insanlığın dayanışması konusunda yeni fikirler zorunlu kılıyor, yeni fikirler getirilmesini ve gerçek zaman içinde de eylem talebinde bulunuyor diyor. Hakikaten çok önemli olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz bunun. Öte yandan da sınırlı 1 Nisan şakaları yapılıyor. Mesela John Kerry'nin de bu Wall Street'ten, yani dünyanın en büyük borsalarının bulunduğu finans merkezinden iklim krizini kışkırtan, iklim krizini gazlayan, ateşleyen şeylerden, kredilerden vazgeçilmesini kesinlikle isteyen birçok, Amazon Watch gibi pek çok 145 kadar örgüt mektup gönderiyorlar. Bu salı günü oldu sanıyorum. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin özel başkanlık temsilcisi, elçisi, iklim elçisi John Kerry'e pozisyonunu kullan ve bu özel finansmanların Wall Street'ten ve diğer endüstrilerden bu iklim değişikliğini bütün dünyada ateşleyen şeylere, bütün fosil yakıtları ve ormanları tehlikeye atan şeylerde, fosil yakıtları durdurulmasını ve ormanları yok eden şeylere, projelere finansman da bulunmamasını istiyorlar. Çok önemli, bütün bildiğimiz, adını bildiğimiz, hatta birçok da yenilerini de öğrendiğimiz gruplardan, 145 örgütten bir mektup var. O devam ederken bir de çok önemli bir film de gösteriliyor biliyorsunuz. Netflix belgeseli. Deniz canlılarının ve ona bağlı olarak dünyada hayatın yok olmaya sürüklenmesinin temel sebebini balıkçılık endüstrisine bağlayan Seaspiracy filmi rekor sayıda izleniyor. Her yerde ilk 10'a, hatta ilk 5'e girmiş durumda izlenme şeyi. Ama buna karşılık filmde tabii ciddi şekilde eleştirilen belgeselde çeşitli kuruluşların peş peşe iddialar, sahte iddialar ve iftiralarla saldırıların da had safhaya çıktığını söyleyelim, peş peşe gelen. Bu da çok başka bir durumu sergiliyor. George Monbiot'u BBC'ye çağırmışlar. Bu konuda katkıları da bulunan yazar ve aktivist George Monbiot'u. Ve ilk defa olarak değişik bir şey oldu diyor. Beni de dikkate aldılar bu meseleyi. Beni de çağırdılar. BBC'nin uzun zamandır bu konuda sessizliğini bozması memnuniyet verici demiş.
Ama belgeseldeki yanlışlıkları konuşmak üzere mi çağırmışlar onu?
Yok, hayır.
Belgeseli konuşmak için.
Belgeseli konuşmak için ve oldukça da iyi bir yer vermiş olduklarını. Bu da pek değişik bir şey diyor kendisi. Bir başka önemli olay da şey var. Guardian'dan çok ilginç bir haber var. Possible, yani mümkün adlı bir sivil toplum kuruluşu, çevre kuruluşu, küçücük bir azınlığın, elit bir azınlığın, frequent flyer deniyor bunlara, sürekli uçuş halindeler, çeşitli deniz aşırı uçuşlar yapıyorlar evlerine, çeşitli evleri yazlıklarına vesaire giderek ya da tatile, havacılığın iklim yıkımına büyük ölçüde sebep olması bu uçuşların ne kadar küçücük bir elitin işi olduğunu da ortaya koyan bir araştırma var. Çok çarpıcı rakamlar, yani hakikaten bir Nisan şakası gibi bunlar da. Amerika Birleşik Devletleri'nde %12'si toplumun, hane halkının %12'si toplam uçuşların %66'sını, yani 1/3'sini gerçekleştiriyormuş. Fransa'da %2 uçuşların yarısını, %50'sini. Çin'de hane halkının %5'ini sadece, uçuşların %40'ını. Hindistan'da ise en çarpıcı veri bu. %1'in nüfusunda 1 milyarı aşkın, 1,2 milyardan fazla galiba nüfusu Hindistan'ın. Sadece %1'i toplam uçuşların %45'ini gerçekleştiriyormuş. Dehşet verici bir durum. Bu da böyle.
Daha önce de zaten Guardian'ın böyle bir haberi vardı. Burada da belirtmişler. Bizim süper emitters dedikleri, nasıl çevrilir bilemedim şimdi.
Süper yayıcı. Evet.
Süper yayıcılar. Böyle bir raporumuz vardı. Benzer bir raporu bu sefer başka bir kuruluş rapor olarak da yayınlamış.
Evet, Possible kuruluşu. Bu arada İngiltere'de sulara lağım sularının, yani su şirketlerinin geçen yıl 400 bin kere su boşalttığını, lağımlara kirli su boşalt, yani lağım sularını
arıtmadan
hem nehirlere hem de kıyı sularına 400 bu, bin kere.
Bu bir şok doktrini. Naomi Klein'in kitabında yazdığı üzere şöyle bir fırsat veriyorlarmış. Büyük hava olayları döneminde, özellikle fırtınalarda arıtmadan buradaki suların herhalde taşmasından endişe ediyorlar. Nehre verebilirsiniz diye bir hakları varmış. Şeyse şirkette kötü hava koşullarını sık sık bahane ederek şirketler, daha doğrusu su şirketleri
hukuk boşluğunu kullanıyorlar. Evet. Yararlanıyorlar. Evet, çok acayip.
Salıyorlarmış. %46 evet, bu artış olmuş bir yıl içerisinde bu yöntemle arıtmadan salınan su miktarında.
Evet, çok ne diyeceğimi bilemediğimiz durumlardan bir tanesi. Hadi 1 Nisan diyelim, onu da geçelim. Kanal İstanbul konusunda da önemli bir bildiri ya da açıklama geldi. Türkiye'yi dünyanın çeşitli merkezlerinde şimdiye kadar temsil etmiş 126 emekli büyükelçinin ortak açıklaması var. Montreux, Atatürk Türkiye'sinin Lozan'dan sonra en büyük diplomasi başarısıdır. Kanal İstanbul vesilesiyle tartışmaya açılması gerçek bir beka, varlık sorununa yol açacaktır. Kanal İstanbul'dan vazgeçilmelidir diye bir, bütün isimlerinin listesi de bulunan önemli bir açıklama geldi. TÜSİAD da aslında Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yüksek İstişare Konseyi Başkanı ve divanı da olağan genel kurul toplantısında yeşil mutabakat geleceğin yol haritasıdır diye bir çıkış yapmış. Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı onayladığı bir yıl olmasını dilemiş 2021'in. İşsizliğin toplumu da tehdit ettiğini söylemiş. Evet, şimdi bir de şeylerden bahsedelim az kalan zamanımız içinde. Hak, hukuk, adalet meseleleri. Amerika Birleşik Devletleri'nin dış işlerinden yıllık rapor yayınlandı ve Türkiye'de temel özgürlüklerin ve hukukun üstünlüğünün tehlikede olduğunu oldukça kesin, sert bir dille işkenceler, kolluk kuvvetlerinin soruşturulup cezalandırılmaması, azınlıklara yönelik şiddet gibi çok sayıda hak ihlali yer alıyor raporda. Bu da Biyanet'te ve başka yerlerde de görebildiğimiz bir haber. Türkiye Dışişleri hemen cevap vermiş. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri raporunda Türkiye Dışişleri diyor ki asılsız iddialar ve önyargılı yorumlar var diyorlar. Hem güvenlik güçleri hem PKK sivil ölümüne yol açıyor. Cezaevlerinde kötü muamele, yargı mensuplarının %45'i 3 yıldan az deneyime sahip. İfade özgürlükleri kısıtlanıyor. İstanbul Şehir Üniversitesi kapatıldı. Kadınlara ve LGBTİ bireylere artı bireylere yönelik şiddet suçları kapsamlı şekilde incelenmiyor. Ve çok önemli bir noktaya da işaret etmişler. Cezaevlerinde koronaya yakalanma, hastalanma durumları konusunda hiçbir açıklama yapılmaması da bir skandal niteliğinde oluyor.
2020 yılında 18 ordu mensubunun da hayatını kaybettiğini, şüpheli bir şekilde askerliğini yaparken hayatını kaybettiğine de vurgu yapılmış. Bu arada aslında kendileri, tabii ki Amerika Birleşik Devletleri kendisi araştırma yapmıyor. Bu konuda hem Türkiye'de hem uluslararası düzeyde çeşitli insan hakları örgütlerinin raporlarını bir araya getirip hepsini sunmuş kamuoyuna, aslında dünyaya.
Evet, çok önemli bu da gerçekten. Ve Anayasa Mahkemesi HDP'nin kapatılması iddianamesini iade etti. MHP Genel Başkanı da HDP kadar Anayasa Mahkemesi'nin de kapanmasının artık ertelenemez bir hedef olması gerektiğini söyledi.
Tabii.
1 Nisan'da bu açıklama. Anayasa Mahkemesi Milletvekili Gergerlioğlu'nun başvurusunu da reddetti. Gergerlioğlu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuracağını söyledi. Ankara'da büyük bir skandal T24'ten açığa çıkarıldı. İş insanları, milletvekilleri, milletvekilleri danışmanları, mafya, devlet bankası müdürleri, aracılar, elden teslim edilen paralar, sahte belgeler, rüşvet iddiaları, ölüm tehditleri, ruhsatsız silahlar, 32 kısım tekmini birden, biz eskilerin söylediği gibi. Ve son olarak da Covid-19'a değinelim, birazdan etraflıca konuşacağız. Vakalar ve ölümler yükseliyor. Dünyada 130 milyona yakın, ölüm de 3 milyona. Vaka sayısı 130 milyona yaklaştı. Ölüm de 3 milyona yaklaştı. 2 milyon 800 küsur bin. Brezilya'da topyekün kriz. Amerika Birleşik Devletleri'nde 550 bini aşan ölüm sayısı. Florida'da binlerce ölümün bildirilmediği, sayılmadığı ortaya çıkmış. Tam bir skandal.
Türkiye'de Meksika'dan de, sonra diyorsunuz.
Evet, Meksika'dan sonra ikinci skandal. Zaten yakın Meksika, Florida. Türkiye'de 39 bini aşan vakayla tüm zamanların rekoru kırıldı. Vefat sayısı da rekorları zorluyor. Bunlardan bahsedeceğiz. Peki, ara verdik.
Açık Gazete. Selim Badur'la Korona Günleri.
Günaydın Selim Badur, merhabalar.
Günaydın efendim, günaydın. Günaydın Özdeş, günaydın Feryal.
Günaydın.
Geçtiğimiz program pazartesi gününden bugüne dek ortalama yeni koronavirüs olguları listesine 568.633 olgu eklendi. Yine 500-600 bandına yaklaşmış bulunuyoruz. Türkiye bu arada 8. ülke, 3.317.182 olgu ile ve yaşamını yitirenlerin sayısı da 3 milyona yaklaştı. Aşılama oranlarına baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri 147.6 milyon doz aşı uygulamış. Bunu Çin, Hindistan, İngiltere, Brezilya ve Türkiye takip ediyor. Türkiye'de 15.3 milyon doz aşı kullanıldı bugüne dek. %7.9'u 2 doz aşı ile aşılandı. Bu da 6.7 milyon kişinin iki doz aşı yaptırdığını gösteriyor. Tabii Türkiye haberlerine birazdan döneceğim ama bu yapılan test ve uygulanan test sayısı ile bu testlerde saptanan pozitiflik oranlarına bakıyorum. 20 Ocak'ta 3.8, %3.8'di pozitiflik oranı. Hep belirtmiştim, Mart ayı başında bu oran %8'lere çıktı. Daha sonra %10'ları aştı ve dün itibariyle %16.4 pozitiflik var. Yani %3.8'den 20 Ocak sayısı bu. %16.4'e geldik 31 Mart itibariyle. Çok hızlı bir artış söz konusu. Birazdan tekrar Türkiye'ye döneceğim. Neler oldu? Tabii baktığımız zaman bu aşılama oranlarından bahsettim. Aşılama politikalarına bazı ülkeler farklı stratejiler uyguluyorlar. İlginçtir. Örneğin Endonezya önceliği 18-59 yaşa ayırdı. 59 yaşına kadar olan kişileri aşılıyor Endonezya. Bu üzerinde belki ileride konuşulması gereken bir durum. Neden böyle yaptıklarını anlatmakları lazım herhalde. Muhakkak bir takım bilimsel gerekçeleri, epidemiolojik özelliklerine göre, ülkedeki dağılıma göre nedenleri vardır. Hindistan'da ilginç gelişmeler oluyor. Aşılama iyi gidiyor Hindistan'da. Bugüne dek 63 milyon doz aşı kullanmışlar. Ama Şubat başında günde yaklaşık 9 bin olgu saptanıyordu Hindistan'da. Pazartesi günü 68 bini geçti olgu sayısı. Ve siz de belirttiniz, Holi Bayramı, bu renkler bayramının kutlanması yasaklandı, kısıtlandı. Angela Merkel Almanya'da bir takım eyaletlerle görüşüyor ve yerel yöneticilerin açılma, bu kısıtlamalara kaldırılması konusundaki taleplerini reddetti ve bunları biraz ilginç bir şekilde baskı etti. Yine Meksika'da ki durum eskiden bildirilenin %69.3 fazlası varmış olguların. Şöyle yaklaşık 300 binden fazla ölümün olduğu bir ülke Meksika. Ve bildirim yöntemini değiştirdiler kısa bir süre önce. Ve birdenbire üçüncü ülke haline geldiler. Amerika ve Brezilya'dan sonra olgu sayısında. Meksika'da gerçek sayıları ancak şimdiki öğreniyor toplum diye bir haber var. Slovakya ve Avusturya'da, bu ülkelerde bu kısıtlamaları arttırıyor. Bu arada ilginç bir şey, Venezuela'dan geldi. Başkan Nicolas Maduro, aşıya karşı petrol verebiliriz, biz bize aşı verin diye bir çağrıda bulundu. İlginç bir gelişme. Şimdi dün akşam ben bir toplantıya katıldım. Almanya'da yapılan bir toplantı, Berlin'de. Berlin Tabip Odası düzenlemiş. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden 8 konuşmacı vardı. Ben de panelist olarak katıldım toplantıya. Toplantısının ayrıntısını değil ama pratik yönleri olan bazı noktaları, konuşulan noktaları değinmek istiyorum. Bir kere örneğin sorulardan bir tanesi, bir doz aşı oldu kişi, ikinci dozu daha sıra gelmedi. Arada COVID'e yakalanırsa ne olur? Burada yapacak bir şey yok ama ikinci doz aşının ertelenmesi gerekmiyor şeklinde bir açıklama geldi. Bir diğer aşılamayla ilgili nokta, COVID geçiren kişi aşılanmalı mı, ne zaman aşılanmalı? Türkiye'de 6 ay sonra öteleniyordu aşılanması. Avrupa genelinde şu an için kabul edilen görüş, COVID geçiren kişi 3 ay sonra aşılanabilir ve aşılaması tek doz halinde olmalıdır. Çünkü COVID geçiren bir kişide oluşan B lenfositlerin antikor üretecek hücrelerin aktivasyonu, bu anamnestik reaksiyon dediğimiz mekanizma uyarınca çok daha güçlü olmaktadır, bellek hücreleri vardır gibi bir açıklama geldi. Önemli bir nokta, bu Türkiye'yi ilgilendiriyor sanıyorum. Antikor testleri, hani aşılandıktan sonra antikor testinin yapılması ya da hastalık geçirdikten sonra test yapılması ve nihayet üçüncü bir uygulama yine ülkemizde yapılıyor. Hani bir tarama şeklinde, örneğin iş yerinde tarama yapılsın, kimler geçirmiş, kimler bağışık anlaşılsın. Bu konuda Türkiye'nin dışında antikor testlerinin konuşulduğu, gündemde olduğu, uygulandığı başka hiçbir Avrupa ülkesi yok. Antikor testlerine ait bir soru gelince bu bölümü anlatan kişi özellikle bu testlerin en ufak bir standartizasyonu olmadığını, her kitin, her kullanılan malzemenin üreticisine bağlı olarak farklı antikorlara baktığını, kıyaslama yapmanın, buradan bir sonuç çıkartmanın mümkün olmadığını ve şu anda sınır değer, cutoff değeri denilen değerin bilinmediğini, bu nedenle hiçbir işe yaramadığını söyledi. Ne yazık ki ülkemizde hala birçok özel kuruluşta, laboratuvarda, hastanede bu testler yapılıyor. Toplumdan da böyle bir talep var, antikorlara baktırma eğilim var. Bunun hiçbir işe yaramadığını, sadece ticari bir yaklaşım olduğunu unutmamak lazım. Bunu ısrarla tekrar tekrar vurgulamakta yarar var diye düşünüyorum. Ülkelere ait tabii İsrail verilerine bakıldı. İşte aşılama oranları yüksek, toplumun önemli bir kısmı aşılanıyor. Ve bulgulara baktığımız zaman aşılama sonucunda hastalık belirtisi olan olgu sayısında %94, ciddi ağır olgular ve hastane yatışlarda %92 azalma sağlanmış. İlginç bir nokta Sırbistan'daki verilerde. Çünkü Sırbistan'da
bir kesilme oldu galiba.
Sırbistan alo.
Alo, bir kesinti oldu. Sırbistan'dan bahsediyordunuz. Bir evet, kere daha oraya dönebilir miyiz?
Evet. Sırbistan'daki durumu anlatan Milos Markoviç isimli bir öğretim üyesi. Kendisi ilginç bir şey öğrendim, bilmiyordum. Ne zaman bakıyorum, 24 Aralık'ta aşıya başlamışlar ve 4 aşı, Çin aşısı, Rus aşısı, Amerikan Pfizer-BioNTech aşısı ve İngiliz AstraZeneca aşısı. Bu 4 aşıyı sunmuşlar. İsteyen istediği aşı seçiyormuş Sırbistan'da. İlginç ve hoş bir uygulama. Sayılara bakınca toplumun %71'i Çin aşısını tercih etmiş. %11.4 Amerikan, Alman, Pfizer, BioNTech aşısı. %8.7'si Sputnik aşısını. %8.3 AstraZeneca, İngiliz aşısını seçmişler. Ama kendisine bir soru soruldu. Yani toplumda bu kadar başarılı, bu kadar hoş bir uygulama yapılıyor. İyi de Sırbistan'daki sağlık çalışanları arasında çok düşük aşılama oranı, aşıyı kabul durumu. Evet dedi. Yani o ilginçtir. Bunun için çeşitli çalışmalar yapılıyor. Bu ilginçtir. Polonya'dan bir konuşmacı özellikle kronik hastalıkların, hastaların aşılanması konusunu anlattı ki bu önemli bir konu. Çünkü çok fazla soru geliyor Türkiye'de de bu hasta grubunun aşılanması ile ilgili. Örneğin böbrek hastaları, örneğin diyabetliler, kanser hastalarının aşılanması yapılmalı mı, yapılmamalı mı, nasıl olmalı gibi. Diyabetliler ve böbrek hastalarına ait, pardon, böbrek hastalarına fazla veri yok diye anlatıldı. Diyabetli hastalar evet aşılanmalı ama önemli olan kanser hastalarının aşılanması. Özellikle kanser hastalığının öncelikli olarak aşılanması gereken bir grup olduğunun altı çizildi. Sadece iki istisna varmış. Birisi kısa süre önce majör büyük bir ameliyat geçirdiyse ya da çok yüklü miktarda sitotoksik kemoterapi alıyor ise biraz ötelenebilir aşı. Yoksa kanser hastaları aşılanmalı ve öncelikli olarak aşılanmalı dendi. Son olarak Fransa'dan bir araştırıcı konuştu ve Fransa'daki durumu anlattı. Tam kendisi konuşurken televizyonlarda da Emmanuel Macron Fransa'daki yeni kısıtlamaları açıklıyordu dün. Araştırıcının söylediği şu anda Fransa'daki yoğun bakım ünitelerinin yataklarının doluluk oranı %91.6'ya erişmiş. Çok yüksek bir oran. Neredeyse tıkanıyorlar artık. Önemli olan Fransa çok aşıda sorun yaşıyor aşılamada. Çünkü çok aşağılarda Fransa'daki aşılama oranları. Bunun nedeni elimizde aşı yok diyor ve iyi organize olmadı toplum bu konuda. O konuda çalışmalar yapıyorlar. Dün itibariyle Fransa'da aile hekimleri ve özellikle pratisyen hekimler sokaklarda insanların yanına gidip merhaba ben doktorum aşılanmak ister misiniz diye sorup olabilir diyeni koluna girip neredeyse en yakın aşı merkezine götürmüş. Böyle bir uygulama başlattı Paris Belediyesi diye anlattı. İlginç. Fakat esas eksiklik Fransa'daki durumu açıklayan neden? Çok fazla sayıda test yaptıklarını söylediler. Ama enfekte olan, hastalanan kişilerin %37'si pozitif olduğu bilinen bir kişiden almış virüsü. Bu hasta takibinin doğru dürüst yapılmadığını, ve hastaların izole edilmediğini gösteriyorlardı. Bu önemli bir nokta. Demek ki %37 kişi hastalığı, hani öyle havadan nereden aldım, bir sürü önlem ve kısıtlamaya dikkat ettim ama yine de hastalandım, bu nasıl oldu da aldım sorusunun yanıtı Fransa'da biraz veriliyor. Üçte birinden fazla olguların bilinen, bildik pozitif olduğu saptanmış kişilerden alıyorlar virüsü. Ya o kişiler işte eve kapanmıyor ya da yeni hastalar. Bunlar hani dikkat etmiyorlar, gidiyorlar hasta ziyaretine falan. Şimdi bir diğer önemli noktada bir takım kısıtlamalar oluyor Fransa'da, ancak herhangi bir ceza uygulanmıyor. Buna karşılık İspanya'da oldukça ağır cezalar uygulanıyor. O nedenle İspanya bizden daha başarılı diye belirtti Fransız konuşmacı. Okulların kapatılması için de 12 yaşın üzerindeki öğrencilerin gittiği sınıfların kapatılmasının gereğinin altı çizildi. Şimdi bunun dışında baktığımda Birleşmiş Milletler'in bir çalışması varmış, World Happiness Report. Buna göre bu COVID döneminde bile, pandemi döneminde bile mutluluk kavramının ve mutluluğu ben diyenlerin oranı yüksekmiş. Bu ilginç bir nokta. Bu arada Slovakya'da Başbakan Igor Matovic, Moskova ile 2200 bin doz aşı anlaşması yapmış ama daha sonra istifa etti. Önce tüm ülkeyi taramışlardı ama işe yaramamıştı. Son olarak da EMA, yani Avrupa İlaç Ajansı onayı olmadan önce Rus aşısını almış olması çok eleştirilere neden oldu ve ayrıldı. Şimdi bu arada Brezilya'da yine ilginç bir haber.
Ben de onu soracaktım.
Evet, Brezilya'da birçok Latin Amerika ülkesi Brezilya'dan gelecek uçakları durdurdu. Çünkü çeşitli Latin Amerika ülkeleri kendi ülkelerinde gerçekleşen bulaşma nedenlerinin Brezilya ile temas olduğunu saptamışlar. Brezilya'da böyle bir durum var ve Bolsonaro yeni bir rekora gidiyor. Çünkü pandemi başından beri dün itibariyle 5. Sağlık Bakanı'nı atadı. 5 kez Sağlık Bakanı değiştirdi.
Evet, büyük de bir şey var Brezilya'da görebildiğimiz kadarıyla. Gerçek bir kriz var. Çünkü evet. Dünyanın 4. büyük demokrasi diye nitelendiriliyor ama bütün kuvvet komutanları protesto için, Bolsonaro'yu protesto ederek istifa ettiler. Covid ölümleri de rekor düzeye çıkarken Kara Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları istifa etti görevden. Zaten almaya çalışıyorlardı Bolsonaro onları görevden almak durumunda kaldı filan. Çok acayip bir durum var ve tam bir krizin içinde ülke yani.
Evet, dünyada yani bir takım aşılamayı iyi yapan ülkeler işte İngiltere gibi, İsrail gibi ülkelerde olgu sayılarında ciddi azalmalar gözleniyor. Tabii bunun sadece aşıya mı bağlı olduğu konusu tartışılır ama aşının genel anlamıyla gerçek hayat verilerinde böyle bir yararı olduğu yatsınmaz. Şimdi Türkiye'den bir iki haber vermek istiyorum. Birincisi yeni risk haritasını değinmişsinizdir siz de. Hani ülke neredeyse kırmızı oldu. Bu arada yine bunu söylemiştiniz. Yapılan parti kongrelerine ilişkin skandala bir açıklama geldi deniyor gazetelerde Sayın Sağlık Bakanı tarafından. Bu konuyu gündemde tutmanın kimseye faydası yok diye. Neden? Çünkü hani bu böyle bulaşmaz bu kongreden falan herhalde onu demek istiyor. Ama bu konuya değindiniz mi bilmiyorum. Şimdi bu iktidar partisinin bu Lebalep kongresine katılan ve daha sonra kendi kentlerine dönen parti yetkililerinin koronavirüse yakalanıp yakalanmadıklarını takip ediyorlar. Bilmiyorum bu haberi verdiniz mi?
Hayır, kimler? Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir ara şey vardı galiba.
Ama takip şöyle bir listesi.
Kim ediyor diyecektim ben de.
Evet, 24 Mart'ta gerçekleştirilen kongre koronavirüs tedbirlerine uyulmadığı için eleştirilmişti. Ve bunun biliyorsunuz yeni bir fotoğraf teknolojisiyle yatay çekim nedeniyle kalabalık görünmüştü. Şimdi birkaç il başkanına ait durumu söylemek istiyorum. Ağrı İl Başkanı Halil Özyolcu, 7. olağan kongreye katıldım. Covid testim pozitif çıktı. Beni arayanlara Allah razı olsun. Allah şifa gönderip sağlığımıza kavuşursak telafisini yaparız. İnşallah selam ve dua ile demiş. Ağrı Taşlıca ilçesi AKP Belediye Başkanı İsmet Taşdemir koronavirüs pozitif olmuş, fotoğraflarını koymuş. Tuzla ilçe başkanı Tahla Tayfur 24 Mart'ta koronavirüse yakalandığını duyurmuş. Ali Ağa ilçe başkanı, Bergama ilçe başkanı Sebahattin Güzel'in koronavirüse yakalandığı bildirilmiş. Kütahya milletvekili kongreye katılan Ceyda Çetin Erenler kongreye katıldıktan sonra koronavirüse yakalandığını söylemiş. Kayseri milletvekili İsmail Tamer 24 Mart'ta büyük kongreye katılmıştık, koronavirüse yakalandığını duyurmuş. Çivri ilçe başkanı Halil Ertuğrul kongreye katılan, daha sonra koronavirüs pozitif çıkan kişilerden bir tanesi. Sivas'ta Büyük Sivas adlı yerel internet sitesinden alınan habere göre Sivas'tan Ankara'ya teşkilat mensuplarıyla aynı otobüste giden ve dönen vatandaşların tamamında koronavirüs testi pozitif çıkmış. Bolu'da yerel yayınlardan Medya 14'ün haberi. İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yücer ve AKP Bolu Kadın Kolları Başkanı Hicran Çağlı da koronavirüse yakalanmış. Bu listeyi daha uzatabilmek mümkün. Burada durayım ama hani
bunu peki söylemem. Kim takip ediyor? Selim Bey, bu aslında çok çarpıcı ve biz medyada görmedik çok.
Var şeyde de, ben de ufak bir ilavede bulunayım izninizle. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bunu T24'te görmek mümkün. AKP kongreleri, AK Parti kongreleri nedeniyle parti içerisinde çıkan pozitif vakaları tek tek açıklamış ismen. Lebalep dolu AKP kongreleri yüzünden virüs tüm Türkiye'de yeniden yayıldı dediğimizde bu konuyu gündemde tutmayalım diyordunuz. Bakın, teşkilatınızdan birçok kişi pozitif çıkmış. Belki bir geçmiş olsun demek istersiniz demiş Fahrettin Koca'yı da tagleyerek, etiketleyerek ve tek tek isimlerini saymış. İşte sizin de söylediğiniz gibi biraz önce.
Evet.
Bayağı ciddi bir liste var kongreye katılanların,
evet,
listesini
yani bunu
saymış.
Devam edelim. Ben bir örneklerle yetindim. Yani çok fazla sayıda insanın pozitif olduğu söyleniyor. Şimdi bu konuda konuyla ilintili olarak 3 gün önce hafta sonu bizim de konuğumuz olan Doçent Doktor Ümit Kartoğlu İsviçre'den bir yazı yazdı. Politik işlevsizlik ve bilgi saklama diye. Hoş bir yazı, her zamanki o çok keyifli, okunması çok keyif veren üslubuyla yazmış Ümit bunu. Hani gece yatağa yattığında gözlerini kapamadan heh heh heh hala bilmiyorlar diye mi içinden geçirir insan acaba? Bu gerçekleri söylemez diyor. Yazının tamamını okumayacağım ama şöyle söylüyor Ümit. Yani Türkiye'deki yetkililerin, özellikle Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı yetkililerin her yaptıkları işi bir başarı destanıymışçasına anlatması garip bir durum. Örneğin filyasyon yöntemini bizim uyguladığımız şekilde uygulayan başka ülke yok. Savaşta ağır yenilgi alan ülkeler var. Biz en iyiler arasındayız. Salgınla mücadelemiz başarıyla sürüyor. Bundan kuşkunuz olmasın. Koronavirüste bizim gibi sistemli şekilde mücadele eden yok. Yani belli oluyor nasıl mücadele edildiği. Türkiye'yi dünyaya örnek falan göstermemiştir Dünya Sağlık Örgütü dedi. Aslında gösterdi ve daha önce belirtmiştim. İsim, ülke ismi söylemek Dünya Sağlık Örgütü'nün pek ritüelinde yoktur. Ama isim belirterek Türkiye'de durumu hani endişeyle izliyoruz demişlerdi. İlk defa bir ülke ismini telaffuz etmişlerdi. Sonuçta işte esnaf, tiyatrocular, müzisyenler, insanlar işlerini kaybedecekler. İnsanlar vedalaşamayacak, sevdikleriyle gömemeyecek ölülerini diye devam ediyor Ümit. İki kişi yan yana geldiğinde salgın nedeniyle dağılın denecek. Dağılmayan dağıtılacak, cezalar geçecek. İşçiler başından beri yok sayılacak. Ama işte bir takım kongreler yapılacak ya da işinize geldiğini söyleyeceksiniz, gelmediğini söylemeyeceksiniz. Bu ilginç bir durum. Türkiye'de belki de şu son günlerde konuyla ilgili tek iyi haber, bizim de önce sağlık programında ağırladığımız İhsan Gürsel ve eşi sevgili Maya Gürsel'in bu VLP aşısı denilen virüs-like partikül yöntemiyle şimdiye dek yurt dışında satılan ve adı çok geçen aşılarda kullanılan bir teknikten farklı bir teknik. O tekniğe ait yaptıkları çalışmalar faz bir aşamasına geçti. Hani bir, kendileriyle ilgili bir röportaj var gazete Oksijen'de çıktı hafta sonu. O çok mütevazi iki bilim insanı ve onların yaptığı çalışmaları yakından izlemekte yarar olduğunu düşünüyorum. Ne durumdayız konuşmuşlar. İhsan bizim programımızda da belirtmişti. Ya teknik iyi de herhangi bir kimyasal madde ya da bir cihaz sorunu olduğu zaman bunları tedarik etmek çok vakit alıyor Türkiye'de demişti. Örneğin diyor ki Yeni Zelanda'da üretilen bir cihaz var. Biz onunla virüs benzeri parçacıkları sayabiliyoruz. Bir parçası bozuldu. 2,5 aydır cihazı düzgün randımanla kullanamıyoruz, yaptıramıyoruz. Elimiz kolumuz bağlı. Ham madde üretimi yapmadığımız için basit takım kimyasal maddeleri, asitleri, bazıları bunları yurt dışına almak için sıraya giriyoruz. Çünkü büyük üreticiler kapatmış durumdalar bu malzemeleri diyor. Ve işte BioNTech modeli bir çalışma yapıyorlar. Bilkent Ortadoğu Teknik Üniversitesi ortaklaş yaptıkları bir çalışma. BioNTech'te 1700 kişi çalışıyor. Biz burada 20 kişiyle çalışıyoruz diyor. Bir takım platformunda. Ve uzun süre Türkiye'de bir aşı politikası olmadı. Ve biz bu aşılara teknolojiye para yatıracağımızı yurt dışına alırız diye yaklaşıldığını belirtiyorlar. Bu nedenle çok vakit kaybedildiğini ve Türkiye sıfırdan aşı üretmeye çalışıyor diye bahsetmişler. Ve kendileri uzun süre Amerika'da çalışmışlardı. Önce Almanya, daha sonra Amerika. Niye döndünüz diye soruluyor. Diyorlar ki 11 Eylül'den sonra FDA'de, o son görevleri Amerika'da FDA'de çalışıyorlardı. FDA içinde Orta Doğu'dan gelen çalışanlar olarak görülüyorduk. Sürekli saçma sapan telefonlar geliyordu. Sizin güvenlik soruşturmanız yapıldı mı diye. Çünkü biz biyolojik ilaç teknolojisini denetleyen kurum olan FDA içinde en gizli bilgilere ulaşıp o bilgileri doğrudan elde eden bir grupla çalışıyorduk diyor. Ama daha da önemlisi 2006 yılında Türkiye'ye döndüklerinde dönemin Sağlık Bakanı Recep Akdağ'a gitmişler ve Recep Akdağ kendilerine ilk sorusu niye geldiniz ki demiş. Bu da böyle bir ilginç bir haber.
Evet, FDA dediğimizde Food and Drug Administration, evet. Yani gıda ve ilaç yönetimi.
Evet. Şimdi birkaç bilimsel çalışmaya değinip programı tamamlayalım. Antikor testlerinin çok işe yaramadığını ve bunlara rağbet edilmemesi, gereksiz kullanılmamasını vurgulamıştım. Gerçekten iki çalışma var. Bunlardan bir tanesi farklı antikor bakan kitleri kıyaslamışlar ve bunların arasında inanılmaz bir tutarsızlık var demişler. Kısaviye Perez ve arkadaşları yayınlamış. JAMA'da çıkan bir başka yayında Young ve arkadaşları, onlar da antikor yanıtının standartize olmadığını, yaştan yaşa değiştiğini belirtiyorlar. Yine bir çalışma, bir dizi çalışma ve yaklaşım, üçüncü jenerasyon, ikinci jenerasyon, üçüncü jenerasyon aşılara hazır olmalıyız. Bunlarla çalışmalar yapılması lazım. Belki 2022 için bu aşılar gündeme gelecek. Nanopartikül aşılaması, nanopartikül teknolojisine dayanan aşı hazırlama tekniklerinden bahsedilmekte önemli bir nokta. Dünya Sağlık Örgütü biliyorsunuz yine konuşuyor. Bu hastalığın kökeni neydi, nereden kaynaklandı? Rapor, işte Çin'le giden heyetin raporu geçerli mi, değil mi, iyi mi, kötü mü? Bu konudaki polemikleri ben doğrusu isterseniz nedenini anlayamıyorum. Çünkü laboratuvarda yanlışlıkla üretilen bir virüsün dışarıya kaçmasıyla bu salgın başladıysa o zaman ne diyeceğiz? Bu Çinlilerin yaptığı bir şey, o zaman ben aşılanmayacağım mı diyeceğiz. Yani niye bu tartışılır, bunu anlamakta zorlanıyorum. Evet, doğrular işin gerçeği öğrenilsin ama biraz fazla vakit kaybediliyor galiba. Çin'de yeter artık, yani beni denetleyeceğiniz kadar denetlediniz. Özellikle askeri birliklerin askeri oyunlar, bir tür askeri olimpiyatları yapılmış. Bize o sırada Amerikalılar getirdiler bu virüsü diyor. Çinlilerin de böyle bir iddiası var. Faroe Adası'nda bu arada adada COVID-19'un elimine edildiği bildirildi. Marin Strong ve arkadaşları Lancet Regional Health'da yayınladılar. Ve o adada yapılanları anlatmışlar. Uzun uzun değinmeyeyim ama özellikle Faroe Adaları ve Yeni Zelanda'da hastalığın elimine edilmesi, tamamen ortadan kaldırılmasının mümkün olduğunu gösteren iki bölge. Ama arada yine de bu ülkelerde tek tut da olsa vaka ortaya çıkıyor ve çok sıkı denetleniyor. Bu da global mücadele yapılmadıkça, global ve küresel boyutta bir önlem paketi devreye girmedikçe bu işten kurtulmanın mümkün olmadığını gösteren iki örnek şeklinde bahsediliyor bu iki izole ülkeden, Faroe Adaları ve Yeni Zelanda'dan. Bu önemli bir nokta. Siz Afrika'yı ya da işte 60 küsur ülkeyi hiç aşılayamazsanız ve uzun vadede de onların aşılanmasına ait herhangi bir girişimde bulunmazsanız, siz istediğiniz kadar ülkenizdeki insanlara aşılayın, herhangi bir sonuç elde edemeyeceksiniz demektir.
Süreyi de galiba bitirdik.
Yarınki önce sağlık programı konuğuna değineyim.
Onu soracaktım.
Profesör Ersin Kalaycıoğlu konuğumuz. Ersin Hoca Halk Yönetimi, Demokrasi ve Popülizm Çatışmasında Dünya isimli yeni bir kitap çıkarttı. Bir hafta kadar önce EFİL yayınlarından çıktı. Kitapta koronavirüsle ilgili virüs salgınından sonra Türkiye'de siyaset isminde bir bölüm var. Kendisiyle işin birazcık sosyal yönünü, popülizm ve temsili liberal demokrasinin bunalımlarını, popülizm ve demokrasiyi konuşacağız. Ve COVID'in biraz politik, biraz da sosyal yönünü ele almış olacağız. Burada durayım.
Çok teşekkür ederiz.
Sağ olun.
İyi görüşmek üzere.
Evet, görüşmek üzere. İyi
Selim Badur'la Korona Günleri.
Standing Rock, Dikilen Kaya, Bikem Ekberzade, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi.
Like all the lands that are the end. Cheyenne. It's here and it's now. You could help us, dear man. Now that the buffalo's gone.
Ömer Bey, günaydın Özdeş.
Günaydın Bikem.
Günaydın.
Size Buffy St. Mary ile başladık,
evet,
ha?
Evet, vallahi. Evet. Size bir sözüm vardı.
Evet.
Ben de biraz da İstanbul Sözleşmesi'ni de düşünerek Now That The Buffalo's Gone, işte bu böyle koca koca adamlar geliyorlar, önünü arkasını düşünmeden koca koca işler yapıyorlar. Biliyorsunuz Amerika'daki büyük Buffalo katliamını ve ondan sonra Dakota'ların, Sioux'ların daha doğrusu, Dakota'ların o bölgede yaşayan bütün yerli halkın nasıl açlığa mahkum olduğunu biz burada bölüm bölüm anlattık ve benzer bir susuz dönemde biz kadınları burada İstanbul Sözleşmesi'ne zorlu mücadelelerle kazanılmış hakkımızı elimizden almaya çalışarak benzer bir şey yaşıyoruz. O yüzden benim çok kendimi özdeşleştirdiğim, özdeş senin ismin gibi bir parça oldu bu. Dedim hazır Buffy sözümde varken bundan da biraz şey yapalım, dem vuralım. Şimdi kadınlar sözleşmeler demişken Deb Holland ofise gelirken muhteşem kurdele elbisesiyle, kurdele eteğiyle birlikte geldi.
Evet.
Biz bunu birkaç bölüm önce dikilen kayada kurdele etekler nedir, ne kadar önemlidir ve nasıl aynı zamanda da ayrımcılığa maruz kalıyor Amerika'da. Bunu buraya biraz taşımıştık ufak yerel bir haber nezdinde. O günden beri de zaten bu kurdele elbiseler ve kurdele etekler Amerika'nın gündeminde. Şöyle, ben size kısaca onu hatırlatayım, ne olmuştu. Bir lise öğrencisi özel bir günde okuluna, işte herkese şık giyinin, bugün özel bir gün, şık giyinerek gelin derken, o da kendi indijen kültürünü yansıtacak bir şekilde kurdele eteğini giyiyor, saçlarını örüyor, tertemiz, pırıl pırıl, rengarenk okula gidiyor. Fakat okulun şık tırnak içerisinde skalasına oturmadığı için bu kıyafet hocaları tarafından azarlanıyor. İşte biz hani profesyonel giyinmenizi söylemiştik, bu kesinlikle uymuyor diye eve geri gönderiliyor ve bunun üzerine çok ciddi bir mücadele başlıyor ve bu kurdele elbiselerin, aslında kurdele eteklerin neyi anlattığı, bunların hepsinin arkasında birer hikaye olduğu ve bu hikayelerin içerisinde de Amerika'daki kayıp ve öldürülmüş yerli kadınların bulunduğu, aynı bu aslında birçok kültürde mevcuttur, bilirsiniz mesela Mahsun Makmalbaf da İran'daki Yörüklerin hayatından bunu anlatır. Gabeh diye bir filminde oradaki kadınlar da otururlar ve kendi hikayelerini halılara dokurlar ve bu çok özel bir halı cinsidir, tarzıdır. Oradaki doğayı yansıtır. İşte koca koca, siz mesela bir halı yemyeşildir, oradaki bütün şehirleri yansıtır. Bir tanesinin köşesinde ufacık bir tane keçi vardır. Benzer bir şey de aslında Amerika yerlilerinin bu kurdele etekleri, kadınların kendi hikayelerini sembolizm üzerinden anlattıkları kıyafetler. Ve Deb Holland bu küçücük kızın hikayesine de belki biraz gönderme yaparak gururla göğsünü gere gere kurdele eteğiyle, üstünde de şık bir siyah tweed ceketiyle birlikte çıktı, yeminini yaptı ve yanındaki asistanları da aynı şekilde, benzer şekilde giyinmişlerdi ve rengarenk muhteşem bir yemin töreni oldu.
Evet, ayaklarında da mokasenler vardı, geleneksel.
Ayaklarında da mokasenler vardı, aynen. Ve yeni bir haber, öteki tarafta da Puritan Boston'da da konservatif İngiliz kültürüne sıkı sıkıya bağlı, benim de eski evim Boston'da da yeni vali siyah bir kadın oldu. Dolayısıyla o da aynı şekilde rengarenk kıyafetleriyle ve pop kültüre gönderme yapan topuklu ayakkabılarıyla yemin törenine katıldı. Bunlar çok güzel gelişmeler. Yani biz burada yine kıran kırana kazandığımız bir hak için mücadele etmeye devam ederken, en azından farklı bir kıtada, farklı bir kara diliminde kadınların bu şekilde ön planda olmaları ve bu şekilde bütün renkleriyle kendilerini temsil etmeleri gerçekten dünya üzerindeki büyük kadın dayanışmasının içerisinde olan bizleri de gururlandırıyor. O yüzden güzel haberlerle başlayalım ve güzel bir haberle daha da devam edelim dedim. Bir senedir biz yerli topraklarında, indijen topraklarındaki COVID'i takip ediyoruz buradan da. Biliyorsunuz rezervasyonlar kapandı, enfeksiyon oranları inanılmaz derecede yüksekti. Özellikle Navajo ulusu biz ölüyoruz dedi. Bir an önce çare bulmanız gerek dedi. Sağlık sistemimiz yetersiz dedi. Bizde hastaneler yok, poliklinikten bozma sağlık merkezleri var ve biz burada hiçbir şekilde acil durumlara müdahale edemiyoruz dedi. İndijen topluluklar kendi içerisinde hemen organize oldular. Koca koca mutfaklar kuruldu ya da mutfak zincirleri, insanlar küçücük kendi evlerindeki mutfaklarıyla bir organizasyonun içerisinde yemek pişirdiler. Ve çok ücra noktalarda kalan ve özellikle yaşlı insanların yaşadığı yerli ailelere bu yemekleri dağıttılar ki bu aileler dışarıya çıkıp alışveriş yapmak zorunda ve dolayısıyla bulaşa maruz kalmak zorunda kalmasınlar diye. Derken aşı çıktı. Pfizer aşıları gönderir göndermez hemen bütün bu sınırlarını kapatmış olan ve kapattıkları için de oradaki birçok Trump'ın da atadığı valilerle mücadele etmek zorunda kalan rezervasyonlar bu direnişlerini bir katman daha artırdılar ve hemen kendi halklarını hızlı bir şekilde özellikle yaşlıları ve bu hastalığa ekspoze olabilecek şekilde işte ikinci bir hastalığı olan kişileri hızlı bir şekilde aşılamaya başladılar. Ve bugün gelinen noktada artık rezervasyonların bazıları açılabiliyor. Yavaş yavaş şeylerini genişletmeye, rahatlatmaya başlatabildiler. Çünkü aşılar tamamlanmak üzere. Ve artık aşı yaşı lise öğrencilerine kadar indi ve şu anda aktif bir şekilde ve hızlı bir şekilde 16 ve 17 yaş grubu indijen topluluklar için bahsediyorum. Yani Amerika geneli için değil, yerliler için. 16 ve 17 yaşlarına kadar inmiş durumda ve hızlı bir şekilde onların da aşılanmaları gerçekleşiyor ve 1 Nisan'a kadar yani bugün 1 milyon aşı markına noktasına yerli topluluklar için ulaşılmış olması gerekiyor. Bu da gerçekten güzel bir gelişme. En azından organize bir şekilde bu pandemiyle mücadele ettiğiniz zaman nasıl normalizasyona da çok fazla olmasa da bir tık yaklaşabiliyorsunuz. En azından onun göstergesi. Öyle bir açıl bir kapan, biraz gevşet, azıcık şey yap falan, bu işler olmuyor. Çok disipline gittiler. Ve şu anda da bunun meyvelerini yiyorlar. Bence gayet gayet güzel bir gelişme bu da. Siz ne dersiniz bilmiyorum.
Evet ya, bir de bu tabii çok önemli de işin tuhaf tarafı, endijen ya da yerli topluluğun ne kadar bir yer tutuyor ki 330
İşte tabii yani 1 milyon aşı çok büyük bir oran alsa. Ya bize mesela Türkiye'de ben baktım. Türkiye'de oran ne? 10 milyon kaç kişiyi aşılamışız ki bu biraz eski bir haber. Ya eski derken 1-2 haftalık bir haber. 10 milyon 36.747 doz aşının yapıldığını Sağlık Bakanlığı açıklamış. Hemen haberin tarihine bakıyorum. Deutsche Welle'den geçen haftanın haberi galiba. Yani bizde 10 milyon aşı var ama inanılmaz bir bulaş oranı var. Orada biz 1 milyon yerli ulusunun mensuplarının aşılanmasının ne kadar önemli bir aslında koruma seviyesini ulaştırabileceğini bu insanların göstermesi açısından yerli nüfusunda ne kadar az olduğunu görüyoruz. Yani
Şeyi de söyleyebiliriz. Yani yerli nüfusu Amerika Birleşik Devletleri'nde toplam 5 milyonu biraz aşan bir şey kaldı zaten.
Bir şey, tabii.
Binlerce yıl sonunda kaldıkları. Yani zaten, tamamını aşılasalar ne lazım geri? Hiçbir sorun olmaz. 5 milyon nedir ki yani?
5 milyon ve onların içerisinde çocuklar var.
Çocuklar için
geliştirilmiş bir aşı olmadığı için onları şu aşamada aşılayamıyorlar. Dolayısıyla yani aslında bitirdiler gibi bir şey. Yani işte 16 ve 17 yaşı, bundan sonra işte daha genç teenagerler dedikleri öteki ortaokul grubu. Ondan sonra da zaten kendilerini en azından korumaya almış olacaklar. Bu arada tabii diğer Amerikan toplumundan bahsetmiyorum. Onların içerisinde işte bu bir komplo teorisidir diyenler var, Trumpçılar var, ben yaptırmayacağım diyenler var. Var da var yani, orası karışık. Ama yerli toplulukların bu şekilde, bu kadar organize bir şekilde pandemi ve ciddi ve disiplinli bir şekilde pandemiyle mücadele etmeleri, bu kadar düşük kaynaklarla, ellerinin altında hemen hemen hiçbir şey yok, sadece organizasyon dürtüleriyle demek ki oluyormuş. Yani bu işle, bu tarz salgınlarla ancak böyle organize mücadeleyle başa çıkabiliyorsunuz. Yoksa 2 gün kapattım, 3 gün açtım falan, bu işler olayı daha da kötüleştiriyor. Şimdi haberlerde hızlıca devam ediyorum. Çok yoğun çünkü aslında gündem. Bugün aynı zamanda Washington'da Double ve Line 3 karşı, biliyorsunuz koşucularımız 2 hafta önce yola çıkmışlardı. Orada burada bunun haberini yaptık. Dakota'dan Washington DC'ye kadar bir bayrak yarışı sürdüreceklerdi ve DC'de de büyük buluşma gerçekleşecekti. Planlanan gün bugün, 1 Nisan şakası değil, gerçek. Bugün Washington'da büyük bir buluşma gerçekleşeceğinden bahsediliyor haftalardır internette. Onu izleyeceğiz. Önümüzdeki bölümde detaylarını aktarırız. Çünkü henüz Amerika'da sabah saatin 2'si Washington civarlarında. O yüzden şu anda pek bir gelişme yok ama güzel bir şey olacağını tahmin ediyorum. Ben, biliyorsunuz, Jane Fonda da Line 3'e gitmişti. Bunun ne kadar gereksiz bir yatırım olduğundan defalarca Minnesota halkı bahsetmişti. Sadece yerliler değil, bütün eyalet buna karşı aslında. Biz burada kirli yakıt istemiyoruz demişlerdi. Line 3'ün yanında bir de Line 5 var. 3. hat ve 5. hat. Dinleyicilerimize hızlıca hatırlatalım. Line 3 dediğimiz 3. hat aslında mevcut olan bir hattın yeniden yapılması. Çünkü eski hat adı üstünde eskidi ve sızdırıyor. Yeni hat biraz daha farklı bir rotaya sahip olacak. Zaten en büyük sıkıntı da buradan kaynaklanıyor. Çünkü rotanın açılması yeni bir inşaat demek. Tekrardan bütün oradaki bölgenin halaç pamuğu gibi atılması demek. Koca koca kampların kurulması demek ve bunların birçoğu da oradaki kabile bölgelerinden geçecek ve kabileler kesin kes kendi sınırları içerisinde, rezervasyonlarının sınırları içerisinde inşaat kampları kurulmasını ya da kendi deyimleriyle erkek kampların kurulmasını istemiyorlar. Şimdi bir de Line 5 var. O da göller bölgesine doğru gidiyor. 5. hat. Yani Enbridge aslında bir şekilde kendi mevcut hatlarını bir yenileme projesi yapmaya çalışıyor ama Standing Rock'ın da aslında burada tohumlarını attığı kesinlikle önemi yadsınamaz. Ve bir nevi de zaferdir bu anlamda. Başlattığı süreçten bu yana inanılmaz zorlanıyor. Yani havlu atarlarsa şaşmam, öyle diyeyim. Çünkü bir yandan yasal süreçte karşılarına koca koca engeller çıkartılıyor. Bir yandan şeyde, sahada gösteriler devam ediyor. Göstericiler tutuklanıyor ama yine de vazgeçmiyorlar ve devam ediyorlar. Çünkü biz haklıyız ve istemiyoruz diyorlar. Yani insanlar bunu söylüyor. Biz bu fosil yakıt boru hatlarını toprağımızın altından geçmesini istemiyoruz diyorlar. Bu arada dinleyicilerimiz eğer merak ederlerse tek yapmaları gereken şey Google'a Pipelines ve US diye İngilizce yazsınlar. Orada aslında Kuzey Amerika'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin altındaki boru hattı enkazının çok güzel şematik fotoğrafları var, görürler. Yani ülkenin altı birbirini çapraz kesen, her tarafı döşenmiş, eskisi atıl olanı, toprağın altında kalmış, olmayan yenileri çürümüş, üstünden akıtan, geçmiş, evet. Çürümüş, akıtan bir yığın petrol boru hattıyla dolu. Ve insanlar diyorlar ki biz artık daha fazlasını istemiyoruz. Alternatif enerjiyi istiyoruz. Artık bu yeni yeşil anlaşmadan bahsetmemiz lazım. Bununla birlikte çok kısa bir korsan reklam gireyim araya. Bu hafta çok önemli bir konuya bakıyoruz ama bu hafta, yani pazartesi günü, ondan sonraki büyük bir entropi bölümler serisini iklim değişikliğini ve özellikle IPCC'nin Temmuz ayında bir araya gelecek toplantısı ve 6. değerlendirme raporunun öncesinde bir iklim serisi, bir iklim dosyası açıyoruz Entropi'de. Bu bölüm İstanbul Sözleşmesi, ama ondan sonraki bölümler 4 ya da 5 bölümü çok işte ekstrem hava olaylarından işin politikasına kadar iklim dosyası altında değerlendireceğiz konuklarımızla. Orada da bu konuları konuşacağız aslında.
Biken, şimdi ben de şeyi ilave edeyim. Burada çok denk düşürüyorsunuz tabii, çünkü yeryüzü ayı ilan edildi zaten. Sierra Club başta olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından bütün ay devam edecek. 22'sinde evet, de devasa bir gösteri planlanıyor.
Her zaman olduğu
1
gibi.
Milyara evet, yakın yeryüzü günü, dünya günün sırasında. Evet. Ona evet, uygun oluyor yani.
Evet, Entropi. Evet, biraz ona uygun oluyor. Biraz da zaten vakti geliyor. Biraz şey yapalım dedik. Yanlış bilinen doğruları açıklayalım burada. Çünkü çok fazla terimler üzerinden de kavram karmaşaları var. Şimdi de ben size geçen Diklen Kaya bölümünde biraz şey yapıyorum burada. Evi toparlıyorum. Geçen Diklen Kaya bölümünde size şu uranyum madenlerinin sözünü vermiştim. Biz gerçi evet, bunu siz unutmuşsunuz ama biz bunu ama sonra haklısınız unutmakla 3 sene önce, çünkü Entropi'nin ilk bölümlerinin bir tanesinde yapmış. Şimdi nasıl az önce söylediğim gibi bu Amerika, Kuzey Amerika'nın 6 petrol boru hatlarıyla paslanmış, çürümüş, doluysa, aynı zamanda üstü de uranyum madenleri yüzünden delik deşik. Bunları biz bir önceki şeyde yaptığımız uranyum dosyasında Diklen Kaya'da Navajo Ulusu üzerinden gitmiştik. Navajo Ulusu'nun topraklarının üzerinde 500'ü aşkın çoğu terk edilmiş uranyum madeni var. Ve 2017 senesinde de Amerika'nın Çevre Koruma Ajansı hatta bu halka bir şey çıkardı. Yani bu maden bölgelerinin, terk edilmiş maden bölgelerinin temizlenmesi. Yani uzun lafın kısası, kocaman şirketler geliyor, burayı delik deşik ediyor, ortalığı zehirliyor. Ondan sonra halka da diyorlar ki buyurun siz de temizlersiniz. Çok güzel. Biz zaten hep arkalarını topluyoruz koca koca devletlerin. İşimiz bu. Ben bunu kitapta da biraz bahsetmiştim. Black Hills örneğinden anlatmıştım Standing Rock kitabında. Buradaki Diklen Kaya'da da Navajo örneğinden devam etmiştik. Bugün biraz gene şeye dönelim istiyorum. Bu Karatepe'lere, Black Hills'a dönelim istiyorum. Çünkü orada Sierra Club'ın da çok yoğun bir şekilde karşısında durduğu uranyum madenleri tekrardan gündeme geliyor. Orada rezervler var. Şimdi şu enteresan bir şey var. Uranyum niçin kullanılıyor? Nükleer santraller. Burada zaten silahlandırma için aslında çok fazla kullanılamıyor artık. Çünkü biliyorsunuz International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN diye, yani uluslararası nükleer silahlardan arındırma kampanyası diye çok büyük bir kampanya var. Evet. Hala süren, aslında bitmiş olması gereken ama maalesef hala süren. Ve bu kampanya altında da zaten birçok sözleşmeler var. Birleşmiş Milletler nezdinde imzalanmış devletler arası, devletlerin kendi içindeki deklarasyonları vesaire. Dolayısıyla silahlandırmada fazla kullanılmıyor ama nükleer denizaltılarda örneğin uranyum kullanılıyor. O yani şeyin mekanizmanın güç rezervi olarak. Burada mesela çok yakın dün bir haber vardı Science dergisinden, ama gene o bilimsel dergilerden bir tanesinden, şimdi hızlıca ismini hatırlayamadım, bu Çukçi denizindeki Rusların iki tane nükleer denizaltısının manevraları sonrası, işte böyle buzu kırarak aynı anda, bunlar nükleer denizaltılar ve benzer bir manevra 15 gün önce Amerikalılar tarafından yapılmış vesaire. Yani biz burada aslında barışçıl bir dünyada yaşadığımızı düşünüyoruz ama Kuzey Denizi'nde nükleer denizaltılar hala sortilerini yapıyorlar. Şimdi buradan Amerika'ya, Kuzey Amerika'ya bağlarsak, Amerika'da da bu uranyum madenleri daha çok nükleer reaktörler ve elektrik için aslında uranyuma gereksinim duyuluyor. Çünkü onun dışında Amerika dışarıdan satın almak zorunda bu madeni. Aslında doğal bir maden uranyum. Fakat yüksek seviyelerde inanılmaz derecede toksik. Şimdiye kadar nereden alıyordu? Misal Kazakistan'dan alıyordu. Black Hills'te de zaten madeni işleten şirket Azarga aslında aslen bir Kırgız şirketi. Aslında Hong Kong'da kurulmuş ama Kırgızistan tabanlı çalışıyor ve şöyle bir güzellik var. Eğer siz bir Kırgız şirketiyseniz, Amerika'ya gelip yatırım yapıyorsanız, yatırımınızdan kazandığınız marjı temettü olarak yatırımcılarınıza ödemek yükümlülüğünüz yok. Dolayısıyla çok karlı bir yatırım bu onlar için. Ve burada da zaten Dewey Burdock adı altında da Black Hills'daki madenin işletmecisi pozisyonda olan şirket bu Azarga maden şirketi. Şimdi gelinen noktada aslında çok ciddi bir direniş var. Şeyler yerli halk hiçbir şekilde kesinlikle istemiyor. Dediğim gibi bunu ben zaten kitapta da bahsetmiştim. Charmaine Whiteface aynı zamanda Defenders of Black Hills yani Kara Tepelerin koruyucusu kurumunun şeyinde derneğinin de başkanı artık çok aktif görev alamıyor. Çünkü neden? Çünkü kendisi zaten bir kanser hastası
Hasta, evet.
iyileşme sürecinde. Oğlu lupus yani o da bir otoimmün hastalık ve inanılmaz ileri seviyelerinde. Ona bakmakla yükümlü başka hiç kimseleri yok ve o bölgedeki insanların birçoğu otoimmün rahatsızlıklarla mücadele etmek zorundalar. Çünkü yapılan madende yapılan işletme şirkete bakarsanız ya biz inanılmaz güvenilir bir şekilde aslında bu madeni çıkartıyoruz. In situ leaching dedikleri bir yöntem var. O da ne yapıyor? Mevcut bir akiferin içerisinde madeni çözüyor, yukarıya çıkartıyor. Aslında yukarıya çıkarttığı zaman şöyle koca koca su, biz bunu daha önce anlatmıştık, koca koca su havuzları oluyor. O havuzların içerisinden madeni aldıktan sonra aslında filtrasyondan geçirmiş olduklarını söylüyorlar ve havuzun içerisindeki su temiz. Tırnak içerisinde. Orada işte uranyumu ayrıştırıyorlar. Su havuzu yerinde kalıyor. Peki bu Navajo bölgesinde de böyleydi. O zaman ne oldu? İşte o zaman çünkü o havuzların içerisinde biliyorsunuz çocuklar oynadı, kadınlar gittiler, çamaşırlarını yıkadılar. Hiçbirine uyarıda bulunulmadı. Bu su toksiktir. Kesinlikle yanına yaklaşmayın. Radyoaktiftir. İşte böyle sağlık sorunlarıyla karşılaşırsınız, kanser olursunuz vesaire tarz uyarılar yapılmadı. Ya 60'lardan, 50'lerden, 60'lardan bahsediyoruz. Çok da uzak bir zaman dilimi değil. Ve orada inanılmaz yüksek oranlarda kanser vakalarıyla karşılaşıldı. Ve şu anda da işte Navajo bölgesindeki madenlerin temizlenmesi ve kapatılması için de yerli halka izin verilmiş durumda. Şimdi Black Hills'ta da durum bundan farklı değil. In situ leaching yapsanız bile yani bu söyledikleri işte biz bunu aslında o mevcut akiferin içerisinde ayrıştırıyoruz. Ondan sonra suyu yukarıya çıkarıyoruz. Filtrasyondan geçiriyoruz. Su aslında temiz vesaire. Hayır diyor yerli halk. Burada siz ne yaparsanız yapın. Aynı zamanda bunu Sierra Club ve birçok çevre örgütü de söylüyor. Siz ne yaparsanız yapın. Sizin sonuç suyunuz hala toksiktir ve siz aynı zamanda bu işlemlerle yeraltı sularını çok ciddi riske atıyorsunuz. Biz bunlardan besleniyoruz. Kalan elimizde son rezervler bunlar. Hiçbir şekilde bunları biz size dokundurtmayız diyorlar ve bu mücadele Dewey Burdock ekseninde Black Hills'te devam etmekte. Çok böyle şey genel hatlarıyla bir özet oldu ama bunu merak eden dinleyicilerimiz daha detaylı anlattığımız önceki Diklenkaya bölümlerini zaten Açık Radyo'nun kendi sitesinden erişip dinleyebilirler.
Evet, bir de şeyi de hemen söyleyebiliriz. Yeni bir araştırma daha var. Bunu ekleyeyim ben de. Common Dreams'de ortada konmuş. Amerika Birleşik Devletleri'nde muazzam bir su kirlenmesi sorununu ortaya koyan.
Evet, Flint özellikle.
Bütün Amerika eyaletlerini neredeyse kapsayan ve başta bu işte ağır metaller olmak üzere öldürücü bir kirlenmeden bahsediliyor. Zaman içinde ona da tekrar dönme fırsatı
tabii, tabii.
Bulabiliriz.
Zaten Flint vakası çok bilinen bir vaka.
Evet, evet.
Aynı zamanda benzer ya bu da onun bir parçası Ömer Bey. Burada
Evet.
işte mesela Black Hills'te olan bu uranyum madenlerinin ve onlara karşı duruşta sadece Defenders of Black Hills yok, aynı zamanda Black Hills Clean Water Alliance diye bir kurum da var. Yani temiz su birlikteliği diyelim, dayanışması ya da. Ve diyorlar ki biz 50'lerden, 60'lardan, 70'lerden bu yana gelen zaten 169 tane eski uranyum madeniyle mücadele etmek zorundayız ve yenilerini de istemiyoruz diyorlar ve bence de çok haklı bir şey bu, talep bu. Artık biraz bu yeni yönetimin, Deb Haaland'ın da belki itici gücüyle birlikte Biden yönetiminin biraz daha sadece işte bu iş Keystone XL'e tamamen gömmekle olmuyor. Biraz daha eli taşının altına koyarak bunlarla mücadele etmesi lazım. Ama şöyle de bir karşı şey var, onu da söylemeden geçmeyelim. Line 3 olayında özellikle. Keystone XL gömüldükten sonra bir de şimdi Line 3 hedef tahtasına geldikten sonra bu sırada sendikalarda yavaş yavaş seslerini yükseltmeye başladılar. Bir saniye dediler. Burada onu çok da, ciddi evet, bir iş kaybı var. Aynen onu da şeysiyle devamıyla tabii. iki hafta sonra bir sonraki bölümde size aktarırız efendim.
Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Görüşürüz.
Standing Rock, Dikilen Kaya, Bikem Ekberzade, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi. Avrupa ne konuşuyor? Avrupa medyasından yorumlar.
Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek.
Günaydın Tuğba, merhabalar.
Günaydın Ömer Bey.
Günaydın.
Özdeş.
Ne konuşuyoruz?
Avrupa ne konuşuyor? Bugün size iki boykottan bahsedeceğim. Birincisi modada boykot, ikincisi de futbolda boykot. Ve sonra da Fransa'dan bahsedeceğim. Modada boykotla başlayalım. Çin'de geçtiğimiz haftadan bu yana başta İsveç merkezli H&M markası olmak üzere Nike, Adidas, Burberry gibi pek çok batılı marka çok yoğun şekilde geniş çaplı olarak boykot ediliyorlar. Bu boykotun asıl sebebi en başta H&M'in geçen yıl işte biz Çin'de Sincan bölgesinde insanların zorla çalıştırıldığı yönünde haberler var. Bu haberlerden endişe duyuyoruz ve Sincan'dan da herhangi bir ham madde kullanmıyoruz ürünlerimizde diye bir açıklama yapmıştı geçen yıl Eylül ayında. Şimdi geçtiğimiz hafta Çin'in Twitter'ı Weibo'da komünist gençlik aniden uyandı. Ve işte H&M hem işte Çin'le ilgili bir takım spekülatif yanlış haberler yayacak hem de Çin'den para kazanacak. Bu ancak wishful thinking, yani arzu edilebilir bir düşünce olabilir ama gerçekleşemez dedi ve bir boykot başlattı. Sonra Çin'de influencerlar dediğimiz, işte bizim Türkiye'de de gördüğümüz, şimdi influencerlar çok daha etkili Çin'de, etkiliymiş. Bunlar da işte biz batılı markalarla yaptığımız işbirliklerine son veriyoruz, İşte Sincan pamuğunu destekliyoruz şeklinde açıklamalar yaptı. Daha ilginç, hani bu boykotun modern zamanlardaki hali, Çin'deki hali, bazı ilginç boyutları var. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Bu boykot çağrılarının yanı sıra Çin'de online alışveriş siteleri H&M mağazalarını, H&M ürünlerini internet sitelerinden kaldırdılar. Dahası Çin'de App Store'dan, yani Çin'in kendi App Store'undan H&M şeysi indirilemiyor artık. Uygulaması indirilemiyor. O uygulamayı indirip oradan da alışveriş yapamıyorsunuz. Daha dahası Çin'de kullanılan harita uygulamasından şeyler kaldırıldı. H&M mağazaları kaldırıldı. Yani işte bir kentteki H&M mağazasını görmek istediğinizde eskiden görebiliyordunuz, şimdi artık göremiyorsunuz. Böyle şeyler var. Benzeri şeyler, tavırlar diğer markalara ilişkin olarak da geliştiriliyor. Başka ilginç bir gelişme. Çinli bir online oyun sitesi Tencent Holdings, bunun son derece popüler bir oyunu varmış, Kralların Onuru isimli. Buradaki oyunda bazı karakterler Burberry tenlerini giyiyormuş. Yani Burberry tarafından dizayn edilmiş, işte o markayı çağrıştıran bir takım kıyafetler, ten diye geçiyor bu. Bu tenler, o kahramanların üzerinden o kıyafetler kaldırıldı. Ve böyle geniş çaplı bir boykot yürüyor Çin'de. Buna karşılık olarak da H&M mağazalarının %10'u Çin'de ve gelirinin %6'sını Çin pazarından elde ediliyor. Onun için son derece önemli bir pazar, Çin pazarı. H&M bir açıklama yaptı. Dedi ki, Çinli yurttaşlara saygı duyuyoruz ve tüm bu sorunları çözmek için elimizden geleni yapacağız. Bizim siyasi bir pozisyonumuz yok diye bir açıklama yaptı. Böyle H&M'de ve markalarda, diğer markalarda ilginç bir pozisyonda kalmış oldular. Aslında H&M, dediğim gibi, bu açıklamayı Eylül'de yapmıştı. Neden şimdi bu boykot gerçekleşti diye soracak olursanız, şu onu nedenle. Çünkü önceki hafta ABD, AB, Kanada, Birleşik Krallık işte Çin'in Sincan'daki Uygurlara yönelik uygulamalarını, hak ihlallerini protesto amacıyla bir takım yaptırımlar açıkladılar. İşte seyahat yasakları, yöneticilerin mal varlıklarını dondurma gibi. Bunun üzerine de Çin böyle bir tepki verdi. Medyadaki yorumlara bakacak olursak, mesela Alman gazetesi Taz diyor ki, 1.4 milyarlık dev bir tüketici pazarı için bu pazarda yer almak isteyen her Avrupalı şirket ahlaken bir ip cambazı gibi davranmak zorunda. Pekin'in ana mesajı şu: bizim kurallarımıza uymayanlar ekonomik öfkemize maruz kalırlar. Ve bu genel olarak da işte Çin'le Batı arasında böyle bir şey başlayacak olursa, çatışma başlayacak olursa, hani bunun ilk fişeği gibi de görünüyor. Örneğin İsveç'ten Expressen gazetesinden bir yorum: H&M'in boykotu gelecekte nelere hazır olmamız gerektiğine dair açık bir mesaj diyor mesela. Çin'den havadisler böyle.
Evet, yani bu Çin'deki durum, yani Xinjiang'daki, yani Sincan Uygur Türklerinin, Müslümanlarının bulunduğu noktada aslında Birleşmiş Milletler'in çeşitli insan hakları örgütleri de, organları da kesin olarak bunun soykırım tanımına girdiğini, yani ırkın kendisini de, dilini de, dinini de, kültürünü de Ve kendilerini de aslında yok etmeye yönelik kısmen kısırlaştırma ve diğer politikalarla tam anlamıyla bütünüyle bir şeye girdiğini ortaya koyuyordu. Bütün raporlar artık açığa çıkmaya başladı. Şimdi şirketlerin bunlarla hala ortak çalışıyor olması tabii büyük bir etik ve moral problem yaratıyor.
Evet, yani şimdi şirketlerin tüm bunların karşısında yaptığı şey, işte biz Çin'de bu Uygurların zorla çalıştırıldığı söylenen Sincan bölgesinden ham madde almayacağız şeklinde bir şey. Ama bir yandan da işte şeylerin
söylediği gibi. Ama fabrika kurabiliriz.
Yani evet. Evet, evet, fabrika kurabiliriz. Ayrıca yani başka yerlerde fabrika kurabiliriz. Daha geçtiğimiz ay işte ortak yatırım yapmak üzere bir takım Çinlilerle anlaşma yaptı aynı ülkeler ve işte Komünist Gençliğin de söylediği gibi bir yandan da buraya sıkışıp
böyle, her böyle dediğinizi mi zıplıyorum yerimden?
Evet. Ya,
evet.
Fakat
evet,
bu boykot bayağı ilginç yani. Farklı bir yere doğru evrilmekte olduğunu bu tarz mücadelelerin de göstermesi açısından pozitif bir örnek. İyi oldu bunu konuştuğumuz yani.
Evet, evet. Buradan başka bir boykot hadisesine geçelim. 2022 yılında Dünya Kupası Katar'da yapılacak. Katar'ın ev sahipliğinde yapılacak. Şubat ayının sonunda Norveç'ten bir futbol kulübü Tromsø şöyle bir açıklama yapmıştı. Şimdi durup birkaç adım geriye çekilmenin zamanı. Futbolun amacının ne olduğunu ve neden bu kadar çok insan tarafından sevildiğini düşünmeliyiz. Dünya şampiyonasının temellerini yolsuzluk, modern kölelik ve yüksek sayıda işçi ölümünün oluşturulması asla kabul edilemez dedi. Ve işte bu Dünya Kupası'nın Katar'da yapılmasına itiraz etti. Son derece saygın medya kurumlarının yaptığı şeylere göre, araştırmalara göre, yayınladığı haberlere göre bu Dünya Kupası için inşa edilen işte stadyumlarda ve benzeri yerlerde 6500 göçmen işçi öldü şimdiye kadar ve bu göçmen işçiler orada modern kölelik koşullarında çalışıyorlar. Norveç'te bu futbol kulübünün yaptığı açıklamayı diğer futbol kulüpleri izledi. Benzeri tepkiler verdiler. Sonra geçtiğimiz hafta Norveç milli takımı üzerlerinde insan hakları sahada ve saha dışında yazan formalarla sahaya çıktılar. Norveç'te ayrıca futbol taraftarları Bizim Futbolumuz isimli bir taraftar organizasyonu kurdu ve futbolun sports washing, yani sporun bu kötü şeyleri aklamasına karşı kullanılmasını engellemek üzere çalışıyorlar.
Yeşil badana gibi spor badanası da var yani artık.
Aynen, evet evet evet. Siz çok daha iyi bir tanım buldunuz.
Suudi Arabistan'ın büyük bir şeyi, bütçesi varmış hatta bunun için. Geçenlerde Guardian'da yer almıştı bu haberde.
Evet.
Neyle ilgili olarak?
Suudi Arabistan'ın evet, özellikle spor F1 vesaire gibi.
Evet.
Norveç'i Almanya, Danimarka, Hollanda futbol takımları izledi ve onlar da geçtiğimiz hafta üzerlerinde yine bu konuda işte mesajlar içeren formalarla çıktı onların futbolcuları da sahaya ve şimdi işte Avrupa medyasında çok yoğun şekilde konuşuluyor. Yani Katar'la ilgili ne yapmak lazım? İşte futbolun tüm ünlü isimlerine, antrenörlerine, eski yeni futbolculara soruluyor. İşte Katar'daki bu Dünya Kupası boykot edilmeli mi? Ne yapılmalı diye. Birkaç yorum aktarmak istiyorum. Le Monde bu gelişmeyi olumlu buluyor. Diyor ki futbolcular siyasi bilinç geliştirdiğinde ve bunu ifade ettiklerinde kendilerine bir yurttaş gibi davranma hakkı tanıdıklarında, sponsorlarına ve kulüplerine baskı uyguladıklarında, bu büyük spor organizasyonlarının spor badanası yapmasının engellemiş olacaklardır diyor. Öte yandan Danimarka, dediğim gibi onların futbol takımı da aynı şekilde çıkmıştı sahaya ve orada da tartışılıyor bu yoğun olarak. Danimarka'dan ilginç bir yorum var. Şöyle diyor yorumcu, birçoğuna göre bu tür rejimleri düzenledikleri etkinliklere katılarak meşru hale getirmemek gerek. Ama iş o kadar kolay değil. Dünya sadece demokrat ülkelerle ticaret yapılmasına imkan sağlayacak kadar iyi değil. Bu ülkeler dünyanın ancak yarısını oluşturuyor. Dolayısıyla ihracat ya da spor organizasyonlarını yapmak epey zorlaşır onları dışarıda bırakacak olursak. Üstelik böyle bir durumda Danimarkalıların pek çok sevdiği Tayland, Türkiye ve Dubai'de tatil yapmak da zorlaşacaktır. En doğrusu insan hakları ve demokrasi ayakları altına alındığını düşündüğümüzde bunu açıkça ifade etmek, Katar'a gitmek bu tutum şampiyonaya katılmamaktan çok daha etkili demiş Danimarkalı yorumcu. Guardian'da da işte uluslararası futbolda gerçekten bir değişim mi yaşıyoruz? En azından bunların futbol dünyasında nihayet bu tatsız meselelerin de geniş çapla ele alındığını görmek en önemli şey diyor.
Evet, yani Danimarkalı yorumcu dediğin belki de hem katılayım, üstelik de futbol ayakkabılarını da vizon derisinden yaparız demeyi de ihmal etmemiştir belki.
Evet, Danimarka'daki vizyon tipliklerindeki vizyonların korona nedeniyle öldürülmesinden bahsediyorsunuz. Evet. Evet. Ama Türkiye'yi bu tip şeylerde yani böyle başka bir konudan bahsediliyor ve Türkiye'nin bu tip örneklerle gündeme geliyor. Hep böyle karşıma çıkıyor Avrupa medyasının yorumlarını okurken. O da ilginç bir nokta. Hani tekrar edeyim. Yani eğer oraları
tatil yeri olarak geçiyor yani.
Tatil yeri.
Ya, eğer oraları boykot
okyanus adası gibi.
Eğer oraları boykot edeceksek, insan hakları ihlallerini boykot edeceksek, Danimarkalıların pek sevdiği Tayland, Türkiye ve Dubai'de tatil yapmak da zor olacaktır diyor.
Ya şimdi üzme beni, bu Danimarkalıların tatil haklarını korumam lazım. Tamam, başka konuya geçelim.
Yok, Dışişleri Bakanı'ndan hemen açıklama bekliyoruz. Ön yargılı yorumlardır bunlar diye.
Evet. Tamam, ben Ömer Bey'in dediği gibi hemen başka bir konuya geçiyorum. Fransa'nın Ruanda raporuna geçiyorum. Fransa'da 2 yıl önce Cumhurbaşkanı Macron'un talimatıyla kurulan 15 kişilik bir tarihçiler komisyonu vardı. Macron bunlardan, bu komisyondan Ruanda soykırımı ile ilgili bir rapor hazırlamasını istemişti. Ruanda'da 1994'te gerçekleşen 4 ay süren soykırımda Tutsi azınlık çoğunlukta olmak üzere, yani çoğu Tutsi azınlıktan olmak üzere 800 bin kişi öldürülmüştü. O dönemde ülkenin toplam nüfusu 6 milyon, yani her 5 kişiden birisi öldürülüyor yaklaşık olarak. Ve o dönemde işte Fransa Cumhurbaşkanı Mitterrand'ın Ruanda Cumhurbaşkanı ile son derece iyi ilişkileri var. Müttefikler onun yanında konumlanıyor ve Fransa sonradan oraya gönderilen Birleşmiş Milletler Barış Gücü'ne de liderlik ediyor. Dolayısıyla Fransa'nın bu soykırımda önemli bir rolü olduğu işte yıllardır söyleniyor. Macron bu tarihçiler komisyonuna dedi ki, buyurun tüm istihbarat, tarih, Dışişleri Bakanlığı'nın arşivleri, daha önce açılmamış arşivleri sizin, buyurun burada çalışın dedi. Ve rapor yayınlandı geçtiğimiz hafta. Raporda tarihçiler şöyle diyor, Fransa'daki karar alıcılar sömürgecilikten etkilenen bir anlayışla ırkçı, yolsuz ve zalim bir rejimin yanında yer aldılar. Ona destek verdiler. Soykırıma ilişkin ciddi ve ağır bir sorumluluk taşıyor Fransa ve katliamlara hazırlık sürecine kör kaldı. Sonrasında da faillerin saklanması için bu barış gücünde Fransız askerlerinin bulunduğu bölge kullanıldı. Hani onların saklanması için bir alan sağladı. Soykırım'da ağır ve ciddi bir sorumluluğu var diye bir rapor yayınladı. Ancak doğrudan işbirliği olmadığını söylüyor. Bir yandan medya hani tüm bunları söyleyip hani silah sağladı, danışmanlık sağladı, faillerin saklanması için alan sağladı. Ama işbirliği yapmadı demesini raporun eksik buluyorlar. O tarafını eksik buluyorlar. Ama öte yandan da bunun hakikate doğru önemli bir adım olduğu şeklinde yorumlar var. Örneğin Le Monde böyle demiş. Hakikate doğru önemli bir adım bu rapor diyor. Şimdi bu raporun korkunç bulgularını siyaset diline tercüme etmek Macron'un işi. Soykırımın 27. yıl dönümünde Fransa'nın Ruanda ile ilgili yapacağı hakikat konuşması, Macron'un Ruanda'yı ziyareti, iki ülke arasındaki ilişkileri yeniden başlatmak ve bütün Afrika'ya bir mesaj vermek için şimdi bu rapor bir fırsat olarak görülmeli diyor. Yani Fransa'da geçmişiyle yüzleşmek anlamında böyle hamleler yapıyor. Hatırlarsınız konuşmuştuk, Cezayir'le ilgili de bir rapor yayınlanmıştı.
Evet,
yani hem bunun tabii ardında siyasi ve ekonomik ilişkilerini Afrika ile geliştirmek istemesi de var Fransa'nın tüm bunların arkasında ya da bunlara eşlik eden bir şekilde.
Evet, şeyi de takip ederken beni her zaman çok çarpıcı bir şekilde etkilemiş olan bir terim var. Bu Ruanda'daki akıl durdurucu boyuttaki soykırımın en ilginç şeylerinden biri Tutsilerin yanında Hutular yapıyor soykırımı ve ılımlı Hutuların da öldürülmesi var. Belki ılımlının Fransızca'da ne anlama geldiğini de bu vesileyle öğrenmiş oluruz. Yani Fransızca nasıl söyleniyor ılımlı Hutu diye bakarız ona da herhalde.
Evet.
Ilımlı
evet,
olmak yani bir soykırım sebebi yani öldürülme sebebiydi.
Evet evet yani çoğunluğu Tutsilerden olmak üzere 800 bini derken zaten onu kastettim. Tutsiler evet. Ve ayrıca ılımlı Hutular öldürülüyor. İşte köylerde komşu komşusunu öldürüyor ve işte elle yapılmış silahlar da kullanılarak son derece ilkel ve barbarca bir şekilde. Evet.
Evet,
böyle Eurotopics'ten bu haftalık bu kadar. İsteyenler Eurotopics Türkiye, Eurotopics TR Twitter hesabından günlük Avrupa medyasından derlememizi takip edebilirler. Gelecek hafta görüşmek üzere.
Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Avrupa ne konuşuyor? Avrupa medyasından yorumlar.
Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek.
Evet, Tuğba Tekere'nin ardından birkaç dakikamız var. Son dakika haberlerini de ekleyelim. Bir de ufak düzeltme yapayım ben. Bikem Ekberzade ile konuşurken Dikilen Kaya programında Common Dreams'de çıktığını söylemiştim. Çok geniş çaplı rapor Guardian'da yayınlanmış. Şimdi ona dönüp bakabildim. Amerika Birleşik Devletleri'nde arsenik gibi çok ağır zehirlerin filan da içinde bulunduğu çok sayıda öldürücü zehrin sulara karışmakta olduğu çeşitli eyaletlerde açıkça söyleniyor ve ciddi bir su krizi var. Özel bir röportaj var Guardian'da, Consumer Reports bölümünde. Çok ürkütücü, forever chemicals denilen, yani hiçbir zaman son bitmeyen, tükenmeyen kimyasalların, arseniğin ve kurşunun da bütün Amerika Birleşik Devletleri'nin her tarafından alınan örneklerde çıktığını ve krizin aslında pek çoğumuzun tahmin ettiğinin çok daha ötesinde boyutlarda olduğunu yazan yazılara da yer veriliyordu. Ve başta Erin Brockovich olmak üzere. Onu da ileride takip etmeye çalışırız. Tamamen eskimiş sistemleri zaten. Değil mi? Altyapı diye bir şey yok Amerika'da.
Evet, bütün boru sistemleri az evvel aslında Bikem söylüyordu ya, petrol boru hatları da paslı, altyapısı tamamen çökük çürümüş diye. Aynısı su sistemi. Hatta daha da fena, çünkü 100 yıllık falan birçok şehrin altyapısı. Ve Flint'teki su krizde zaten kurşunlu borular, eski teknoloji yani onlarca yıl önce yapılan borulara aslında katılan bir kimyasal var. Belki şu andaki kimyasal meselesi de bununla bağlantılı olabilir. Bunun 2008 ekonomik krizinden sonra konmamaya başlaması tasarruf sebebiyle, ardından kurşunun bu sefer suda erimeye başlaması, bunun da insanlara bulaşmasıyla bir zehirlenme yaşanmıştı. Benzer bir durum yani Amerika'da oldukça yaygın bu borulardaki.
Ve çok büyük rakamlar var. Eskilik. 25 milyondan fazla insanın en berbat suyu, zehirli suyu içmekte olduğu ve çoğunluğunun da Latinlerden oluştuğunu söyleyen haberler var. Ona dönme fırsatı bulabiliriz. Amerika demişken bir de son dakika haberi vardı, bir türlü denk getiremedik ama şimdi söyleyelim. Amerika'da, Kaliforniya'da büyük bir yeni bir katliam daha gerçekleşmiş durumda.
Evet, bu kaçıncı oldu artık? Sayamadık herhalde.
3 haftada 3. gibi geldi. Bir 4 kişi ölmüş, 5. kişi de yaralanmış bir Kaliforniya'da bir iş yeri binasında. Küçük bir çocuk da sabaha karşı oranın saatiyle olmuş. Orange bir şeyinde, ilçesinde, Los Angeles'ın. Bayağı ağır bir durumdan bahsediyoruz. Bu da son dakika haberi olarak gayet tatsız.
Ayrıntıları olmadığı için biz de veremiyoruz. Yani bir nefret suçu mu, terör saldırısı mı vesaire,
evet,
hiçbir şey henüz bilinmiyor.
Evet, onları bilemiyoruz ama silahların yasaklanması mücadelesi de son haddinde devam ediyor. Gene ateşli silahlarla olmuş bir şey. Peki, bu şekilde bitirebiliriz bugünkü programı. Bitirirken de Marvin Gaye, Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen çok önemli müzisyenlerinden birisi Marvin Gaye'in de 1 Nisan 1984 ölüm yıl dönümü. Kendisi 2 Nisan'da da 1939'da da doğum günüydü. Babası tarafından şiddet yoluyla öldürülmüştü. Onu da hatırlatalım. Marvin Gaye'ye de onun olağanüstü şarkılarından biriyle kulak verelim. Onu söylerken What's Going On, neler olup bitiyor diye çok çarpıcı bir şarkı. Motown Sadas'ın önemli isimlerinden Marvin Gaye'in ne oluyor Allah aşkınıza diye şaşkınlıkla, ama bilinçli bir şaşkınlıkla sorduğu bir şarkı. Evet, bu şekilde de bitiriyoruz. Lütfen tedbirlerinizi almayı ihmal etmeyin. Maske, mesafe, musluk ve havalandırma ve yükselen bu tehlike karşısında uyanıklığınızı kaybetmemenizi rica ediyoruz. Ve ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay, Feryal Kabil'den ve Acar Reisli'nin de desteğiyle ve Andrei Gritsku'nun, böyle bir ekiple birlikte yaptık. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın.
Günaydın.
Günaydın. Günaydın.